Siyaset.
Buna tak denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.
Ben Ahu Özyurt. Fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağına hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.
Aralık 2018 yılın son ayına da girdik. Bugün pazartesi. 2018'i iyilikle güzellikle bitiriyor olalım inşallah. Bütün bir ay zor bir sene. Daha zorunun tamamını da bitirmiş değiliz. Bugün ayın 3'ü oldu mu ilk gelecek olan tabii biliyorsunuz enflasyon verileri. Enflasyon verilerinde bakalım ne kadar büyük bir değişiklik gördük. Beklentilerin altında bir enflasyon gelmiş bugün. %2.67'lik artış göstermiş. Ekim ayında %2.67, Kasım ayında %1.44 oranında düşüş, gerilemiş yani enflasyon. Uzun zamandan bu yana, Haziran 2017'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş yaşıyoruz enflasyonda. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay %25.24 olan yıllık enflasyonda %21.62'ye geriledi. Onları falan bıraktık. Bir gördüğüm kadarıyla %20'lerden bahsediyoruz. Bir dakika ben bir yanlış telefon vermişim galiba sevgili editörümle bir konuşayım bu arada. 533 olacakmış Necdet'cim o. 553 diye yazmışız. Sevgili Murat Muratoğlu'yla konuşacağız tabii. Sözcü gazetesi ekonomi yazarı. Kasım ayında %2.53 oranında da yurt içi üretici enflasyonu fiyatlarında düşüş yaşanmış. Yıllık artış %38.54. 38'lerden bahsediyoruz. ÜFE'de. Geçen ay 41'leri falan görmüştük. Şimdi bu iyiye mi işaret? Evet, çok hızlı bir şekilde frene basılmış gözüküyor. Ama aynı zamanda bu hatırlayacaksınız işte toptan enflasyonla mücadele, herkes %10 indirim yapsın. Kim ne kadar indiriyorsa indirsin. İndirmişler, onlar da biraz yansımış. Peki bu kalıcı mı? Dahası ekonomideki daha ciddi kemikleşmiş sorunun çözülmesi için yeterli mi? Sevgili Murat Muratoğlu telefon attığımızda dediğim gibi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhaba Hava Hanım, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İyi oluyoruz inşallah.
Kolay gelsin diyelim. Valla yani beklentilerin de altında bir enflasyon gelmiş. Piyasamız biraz böyle iyimser havayı pompalamaya devam ediyor. Ama büyük resimde iyileşen ne görüyorsunuz? Yoksa hakikaten ekonomik daralmayı artık yaşamaya başladık mı diyeceğiz?
Yani hem ekonomik daralmayı yaşamaya başladık hem de biraz bu enflasyonu incelemek gerekiyor. İşte açıkçası geçen ay 3 tane akaryakıt indirimi oldu. Bu önemliydi ama İşin ilginci dizel otomobil fiyatlarının %14 gerilemesi de enflasyonu çok ciddi aşağı çekti. Yani ulaştırma kalemi -6.46 çıktı. Enflasyonu %6.46 düşüren kalemdi. Ama bunda dizel otomobil fiyatlarının çok büyük ağırlığı var. Yani bu kalemde niye bu kadar yüksek ağırlık yapılmış? Benim de yeni dikkatimi çekti. Yani bir insan otomobili her ay almaz ki. Yani 5 yılda aldığım bir aracın, bir maddenin, bir ürünün fiyatı niye enflasyon sepetinde bu kadar ağırlığa sebep olur? O enflasyon sepetindeki hata diyelim, ama enflasyon sepetine bakıyoruz. 407 ürünün sadece 108'inde düşüş yaşanmış. Bu benim beklentimin de altında bir düşüş. Yani toplam 261 ürünün fiyatı artmış. 108 ürünün öyle bir düşüş yaşanmış ki o 108 üründe. O 261 ürünün artan fiyatlarını düşürmüş. Düşürmek üzerine de enflasyonu %1.44 aşağı çekmiş. Yani sadece 38 ürünün fiyatı aynı kalmış. Yani bakıyoruz, öyle çok ciddi bir düşüş yok. Yani 407 kalemin 108'inde düşüş var ve %1.44 aşağı çekiyor. Bu 108 ürün nitekim Ekonomi Bakanı Berat Albayrak da söylemişti. Enflasyonla mücadele kapsamındaki indirimler enflasyon sepetinde yer alan ürünlerden olacak diye. Ve herhalde ağırlığı çok yüksek, dizel otomobil gibi. Ağırlığı çok yüksek ürünlerin fiyatı düşünce çok ciddi bir düşüş yakaladık. İyi mi? İyi. Yani yapacak bir şey yok. Gayet güzel ama.
Dediğiniz gibi yani koştur koştur herkes dizel otomobil de almadı hatırladığımız kadarıyla. Ekim ayında öyle bir hani dizel otomobil bayileri yağmalandı, herkes dizel otomobil aldı diye de bir şey okumadık hiçbir yerde.
Bu ya gene... Enflasyon bir de şeyde, tarihinin en düşük araba satışları hala sürüyor. Yani Türkiye son 10 yılın en düşük araba satışlarını götürüyor bu ay. Yani bu yıl çok çok çok az bir otomobil satılıyor. Geçen yılın hedeflenenin çok. Yarısının biraz üstü kadar satılıyor. 1 milyon hedefleniyordu. Hala 600 bine varılmadı. Son bir aya girdik. Yani çok o da ciddi. Ama bir de bir şu yönden bakın. Geçen yıl 10 liraya aldığınız malı bu yıl 12 lira 10 kuruş almanız gerekiyor bu enflasyona inanmanız için. Yani hangi 10 liralık malın fiyatı 12 lira 10 kuruşta kaldı? Tabii onu da biraz sorgulamak gerekiyor. Şeyde enflasyondaki temel sorun demin dediğiniz gibi bu düşün kalıcılığını sorgulanmaya açık olması. Şimdi bizim elimizde iki tane hakikaten enflasyonu düşüren done var. Bunlardan biri dolar fiyatlarının çok gerilemiş olması. 5-20'lere kadar gerilemiş olması. İkincisi Brent petrol fiyatlarının, ki biz Brent petrol kullanıyoruz. NYMEX daha da düşük durumda. İşte 60 doların altına gerilemiş olması. Haliyle akaryakıt fiyatlarındaki indiriliş, dolardaki fiyatın düşmesi, en azından zam yapılmasının engellenmesini sağlaması düşüşü meydana getirdi. Bu düşüş normaldir ama daha önceki artışların ben daha fazla olduğuna inanıyorum. Yani bugünkü düşüş için söyleyecek çok ekstra bir lafım yok. Tamam, 108 maddenin fiyatı düşmüş. Orada bir soru işareti var aklımda. Ama yani dolar fiyatları çok ciddi anlamda Türk lirası karşısında geriledi. Şu anda o zaman elektrik ve doğalgaza da indirim yapılması gerekiyor. Çünkü elektrik ve doğalgazda ayarlanan fiyatlar 6,5 dolara göreydi. 5'e kadar indi. Onlarda hiçbir hikaye yok. Ama zaten bizim bütün hikayemiz dolar şey değil ki, enflasyon değil ki. Enflasyon dolara bağlı. Biz onu gördük bu düşüşle. Dolar düşerse enflasyon, ama esas ülkede kredi mekanizması çalışmıyor. Yani bu konkordato talepleri, düşen ticari ve tüketici kredilerinden anlayabiliyorsunuz. Kredi mekanizmasının çalışmadığından dolayı da ekonomi yavaşlıyor. Siz şimdi kredi mekanizmasını açarsanız bu sefer enflasyon tekrar yukarı çıkmaya başlayacak. Dolar dipleri gördü. Dolar yükselince tekrar enflasyon çıkmaya başlayacak. Şimdi sizin amacınız kredi mekanizmasının çalışması için faizleri indirmeniz gerekiyor. Faiz inince ne olacak? Dolara talep olacak. Çünkü şu anda doları bu kadar düşük çeken hala %24'ler civarındaki mevduat faizleri. Faiz. 23-24'lerden gayet rahatlıkla mevduat faizi vurulabiliyorsunuz. Siz 23-24'ü biraz aşağı çekeceksiniz ki insanların kredi kanalı açılacak. Bu oranları da aşağı çekerseniz dolar tekrar yukarı çıkacak. Dolar tekrar yukarı çıkınca enflasyon çıkacak. Bakın ne güzel bir döngüye ulaştım.
Buradan çıkmak mümkün değil gibi anlattığınız şekilde. Şimdi mesela bu şeyler, enflasyon düştü diyor. Önümüzdeki ay itibariyle bankalar mevduat faizlerini biraz geriye çekerse gerçekten insanlar uzun vadede tuttukları mevduatlarını bozup tekrar dövize geçebilirler. Nitekim Erkin Şahinoğlu hafta sonu yazdı. Dolar alımları aynı hızla devam ediyor diye. Neredeyse mevduatın %50'sine ulaşmış durumda döviz cinsinden para tutma meselesi. Peki o zaman bu gördüğümüz rakam, enflasyon rakamı sadece belli ölçülerde bazı şeylerin piyasanın kendi kendine bir şeyler yaptığını, düzelttiğini gösteriyor. Doların da düşmesi açısından, ama uzun vadede önümüzdeki yıla dair herhangi bir iyi işaret göstermiyor galiba, değil mi?
Ya işte biz bunları yapmak için geç kaldık. Yani maalesef ki matematik müspet bir bilim, 2 artı 2 hala 4 ediyor. Yani şöyle, Türkiye'nin hala bir yıl içinde çevirmesi gereken dış borç 180 milyar dolarda. Bu yıl 50 milyar dolar olarak hesaplanacağı açık. Hadi iyimser bir şeyle, fiyatlamayla 30 milyar dolara kadar gerilesin. Sizin senelik finansmanınız bu sefer 230 yerine 210 milyar dolara düşüyor. Hala bir yıl içinde çevirmeniz gereken para 210 milyar dolar. Ama şimdi siz 210 milyar dolar bundan önce de böyle her yıl çeviriyordunuz, ama bu sefer olaya Fed ve Avrupa Merkez Bankası girdi. Hı. Yani Fed faiz arttırımlarını azaltacağı beklentisi var. Piyasa seviniyor. Ya azaltacak da bu adamlar daralmaya devam ediyorlar. Yani sadece olay faiz değil, aynı zamanda bilançolarını küçültüyorlar. Bilançoların küçülmesi aslında faizden daha önemli. Çünkü dünyada dolaşan para miktarı azalıyor. Parasal genişlemeyi Avrupa bu yılın sonunda durduracak. Gelecek yılın ortasından itibaren faiz arttırmaya başlayacak. Bu sefer sizin o 210 milyar dolar çevireceğim diye sevindiğiniz para çok maliyetli para olacak. Bakın, bundan 1,5 ay önce borçlandık. Yaklaşık 2 milyar dolar 5 yıllık borçlandık. Ödeyeceğimiz faiz yaklaşık 800 milyon dolar. 2 milyar dolar için 800 milyon dolar. 5 yılda faiz ödeyeceğiz. %7,5'tan borçlandık. Ya şeyde. Ve bu paralar çok ciddi paralar. Evet. Artık hep daha maliyetli olarak borçlanmaya devam edeceğiz. Yani %7,5 tefeci faizi. Ama bu dünya Fed de artık pahalıya faiz vermeye başlıyor. Fazla faiz vermeye başlıyor. Fed'in 3-4 faiz verdiği bir ortamda gidip Türkiye 5 verecek faiz hali yok ki. Türkiye'de 8-9 faiz verecek. Çünkü bizim risk primimizde hiçbir düşüş yok. Hala 400'e yakın batık ülke kredi derecelendirmesiyle devam ediyoruz diyorlar. Bir türlü CDS faizleri, yani bir anlamda Türkiye'ye getirilen paranın sigorta faizleri aşağı inmiyor.
İnmiyor. Doğru.
Ya onu indiremediğiniz sürece de maalesef pahalıya maliyetli olarak borçlanacaksınız. Bu şey, yüksek faiz demek ülkenizden bir şeyleri götürüp satmak anlamına geliyor maalesef.
Peki şimdi bugün Sayın Bakan Yardımcılarından biri demiş ki işte dolar 10 lira olacak, bankalar batacak diyenler nerede, nereye saklandılar? Şimdi bu ayrı bir tartışma, ama vatandaşa sorduğunuzda da hani düştü, dolar düştü, başka şeyler niye düşmüyor diye vatandaşımız da bunu soruyor. Ufacık kalemlerde bile dolar 5'e indiyse diğer şeyler niye inmiyor diye. Buna bir izah bulabiliyor musunuz? Bir de hakikaten dolar 10'a çıktı, çıkacaktı, nerede onlar diyenler polemiğine ne diyeceksiniz? Aslında mesela Sayın İbrahim Kahveci yazmış, 2.80'lerde falan olması gerekirken şu anda 5.5'larda, 5.20'lerde diyor dolar için.
Yani şöyle, yani dolar 10 lira olacak diyen kim? Yani bir ekonomist değildir o kuvvetle muhtemel. Çünkü bizim için bunları söylemek çok ciddi suç. Yani doğru. En azından yatırım danışmanlığı doğru kapsamına girdiği için kimse, ekonomistlerden ya da yatırımcılardan kimse dolar 10 lira olacak hedefini söylemez. Ama illa birileri dolar 10 lira olacak diyen vardır. 20 lira olacak diyen de vardır. Ama bir de hükümet tarafına bakıyoruz. 4 liranın üstü köpük diyenler var. 3.5'tan alanların eli yanacak diyenler var. Yani öteki tarafa da bakarsak bunu görebiliriz ki öteki tarafa bakarsak maalesef Cumhurbaşkanlığı ekonomist danışmanlarını görüyoruz.
Tabii.
Öteki taraftan dolar 10 lira alacak diyen adamın ne olduğu belli olmayan bir adam. Yani tabii ki herkes dolar 10 lira olacak diyebilir.
Diyebilir.
Ama 3.5 diyen adamın yetkisi
bunu
var.
Bunu yaptırma yani, gücü var, doğru.
Cumhurbaşkanımız dedi buradan dolar alanların eli yanacak dedi. Yine 3.5'lardaydı dolar. Yani sonuçta devlet yetkililerinin seviye vermemesi önemli. Siz herhangi bir Amerika Merkez Bankası'nda ya da Amerika'da herhangi bir yetkilinden dolar euro paritesi şu olacak diye bir şey duydunuz mu? Yok. Duyamazsınız. Japon yetkililerden duydunuz mu? Duyamazsınız. Ya şu anda dolar ucuzdur ya da pahalıdır derler. Ama neye göre olduğunu söylemezler. Bizimkiler bilerek bire seviye veriyorlar. Ya Bülent Arınç zamanında borsa 100 bini geçecek, buraları çok ucuz demişti. 8 yıl oldu, hala endekse bakıyoruz 95 binde. Yani elbet 100 bini geçti, tekrar geri döndü.
Geri döndü, yani, doğru.
Yani bir devlet görevlisi olarak gidip de seviye veremezseniz çünkü bu manipülasyona girer. Evet. Yani spekülasyon değildir artık. Çünkü
doğru,
siz
çok doğru.
Orada icra makamındasınızdır. O yüzden o dolar 10 lira olacak diyenler elde çıkar. 2 lira, 1 lira olacak diyen de vardı. Ki hala kendisi Cumhurbaşkanımızın ekonomi danışmanı. Ama yani bu işler böyle yürümez ki 10 lira olacak, 5 lira olacak. Önemli olan geldiği yerde Türkiye'nin durumu. Yani şu anda tamam dolar 5-20 liraya indi. Ama öyle bir hasar verdik ki o 7 liraya çıktığında. Şirketlerin çok canını yaktı. Şu anda ekonomi düzelmiş midir yani? Eğer dolar 5.20'ye indiyse o zaman zamları geri almaları gerekiyor. Şirketler hala konkordato ilan ediyor.
Doğru.
İşsizlik hala artıyor ki daha da artması bekleniyor. O zaman ekonomide daha şu anda çok ekstra bir şey görmedik ki. Siz önce ödeyebiliyor musunuz 220 milyar lira dolar düşünce 220 milyar lira reel sektör borcunu, 470 milyar lira ülke borcunu? Hala ödeyemiyorsunuz. Yani enflasyonist dalgayla kur şokunu karşı karşıya gelsek zaten rezil bir senaryo. Ha biz böyle olmadığı halde kötü durumdayız. Bakın kamu harcamalarında kamu harcamaları düşmüyor. Bırakın kamu harcamalarının düşmesini. Bu önümüzdeki yıl kamu gelirleri çok ciddi oranda azalacak. Çünkü
doğru.
Vergi toplayamayacaklar. Ama önemli olan şu kriz algısını hakikaten insanların kafasından silmek. Bu aslında bir, şu işe yarar. İnsanlar kriz algısı silinirse belki yatırım yapmaya başlarlar. Belki ticaret biraz daha açılır, Türkiye büyümeye çalışır, güzel. Ama ikinci, onların esas hedefindeki seçimlere kadar idare edebilmek. Yoksa seçimlerden sonra aslında bazı önlemleri almak için maalesef çok geç kaldık. Yani o yüzden daha acı çekmeye başlamadık diyorum ben. Çünkü bu uzun sürecek bir hikaye. 2019'un tamamını alacak, 2020'nin ciddi bir tarafını alacak. O da acı çekersek, yani acı çekmezsek 22, 23, 24 diye az acıyla da olsa devam edeceğiz.
Hakikaten resim
nasıl
biraz
iç kararttım?
çok iç kararttım ama yani bunun bir V inişi olmadığını mesela pek çok ekonomist arkadaşımız dedi, bir U'ya dönüştüğünü, o altta kalma halinin uzun süreceğini.
Ben
sürecek...
U'ya da razıyım ama yani ters C gibi, balık oltası gibi düşünün. Yani hiçbir zaman bundan 5 yıl önceki zamanı dönemeyeceğiz. Yani çok uzun süre %10'un altında enflasyon göremeyeceğiz. Çok uzun süre %10'un altında faiz göremeyeceğiz. Yani U olsa şöyle olur. 2018 tamam düştük. 2019 dengelendik. 20 dengelendik. 21'de tekrar yukarı çıkmamız gerek. Ama o yukarı çıkış 25-26'ları bulacak. Çünkü dünya değişti. Yani bizim elimizde olan bir şey değil bu.
Tabii.
Keşke bütün sabitler değişmese aynı kalsa.
Aynı kalsın,
ama tabii. Amerika'nın faiz arttırdığı, dünyada enflasyonun yükseldiği bir ortamda dünyada enflasyon %5-6'ya yükselmesi beklenirken gelişmiş ülkelerde, hadi onlar 4'te tutmaya çalışsaklar da o kadar kolay değil o iş. 4'te tuttukları bir yerde siz enflasyonu onların boyutuna indirmeniz çok kolay değil gelişen bir ülke olarak. Yani dünyada enflasyon yükselecek, dünyada faizler yükselecek, siz indirmeye çalışıyorsunuz.
Tabii.
Olmayacak.
Aynı şekilde dediğiniz gibi hakikaten Amerika'nın da artık enflasyonist baskı şeyini görüyoruz. Hatta bunun için tekrar Çin'le masaya oturup ara yol bulmalar, ticari duvarları birazcık 90 günlüğüne askıya alalım.
Çin'de çok büyük sorun çıkacak. Zaten esas korku orada. Yani Çin o kadar hızlı büyüdü ki o büyüme yavaşladığı halde yani ölçeği çok yüksek. Milyonlarca
tabii
işsiz ortaya çıkacak. Üretmediği halde ne yapacaklar? 1,5 milyar kişi ki ne üretecek? Üretse satamayacak. Onların sosyal güvenliği yok ama artık zenginleşler adamların neredeyse askeri ücreti bizden yüksek hale geldi şu anda. Çin'de yaşayıp minimum aldığı para bizden yüksek. Bu adamlar bu refahı kaybetmeye başlayınca ne olacak? Çin'de istemeseniz de olaylar çıkmaya başlayacak.
Çıkar.
Yani geleceğin en büyük korkusu bence Çin'dir.
Doğru, çok doğru. Nitekim Çin'in işte yapay zekaya, güvenliğe, şuna buna yaptığı yatırımlara baktığınızda bir kaygının çok belirgin olduğunu da görüyoruz. Sevgili Murat Muratoğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için efendim.
Ben teşekkür ederim. Yayınlar
programları diliyorum. Da zevkle izlemeye devam edeceğiz.
Halk çok
TV'de
teşekkür ederim.
Salı akşamları kaçırmıyorsunuzdur diye umuyoruz. Ekonomide resim böyle bir anlık iyileşme, hafif bir ateş düşmesi hali ama hastalık tamamen geçti demek için çok erken. Şimdi buradan geçen haftanın gölgede kalan konusu, Cumhurbaşkanı G20 için Arjantin'deydi. Ayaküstü bir görüşme oldu. Sonra bir daha bir görüşme oldu olmadı. Başkan Trump'la yaptığı görüşmelerden sonra henüz bir sahada etki görmedik. Ama daha önemlisi Cansu Çamlıbel'in, Hürriyet Gazetesi Washington temsilcisi Cansu'nun yazdığı önemli bir makalede F-35 krizinde ikinci perde açılıyor diyor ve Kongre'ye Pentagon'un sunduğu raporda Türkiye'ye F-35'lerin verilmesi ya da verilmemesi konusunda önemli rezervlerin ortaya çıktığı anlaşılıyor. Oradan bir paragraf paylaşayım. Sonra da Turkish Heritage Organization, New York ve Washington'daki en kuvvetli Türk lobilerinden Ali Çınar bizimle birlikte olacak telefon attığımızda. Öte yandan Kongre Mattis'ten sadece F-35'lerin değil, Türkiye'nin hali hazırda kullandığı diğer Amerikan askeri ekipmanının da operasyonel olarak S-400 alımından etkilenip etkilenmeyeceğine dair değerlendirme talep etmişti. İki sayfa Pentagon raporunun gizli ibaresini kaldırarak 26 Kasım'da kamuoyuna açıklanan iki sayfalık özetinde Türkiye'nin S-400'leri almasının Patriot'lar, CH-47 Chinook helikopterleri, bunlar iki tane büyük dev helikopter, Sikorsky helikopterleri, AH-64 atak helikopterleri ve F-16'ları etkileyebileceği açıkça ifade edildi. F-16'lar Pentagon'un ABD-Türkiye ilişkilerinin durumu başlıklı raporunda değerlendirmenin Türkiye açısından belki de en can alıcı yanı. Çünkü aciliyet arz eden bir konu. F-16'lar biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Hava Kuvvetleri'nin vazgeçemediği uçaklardan, bir kısmı Türkiye'de de üretiliyor. Sevgili Ali Çınar, telefon attığımızda Ali duyabiliyor musun beni?
Evet, duyuyorum. Selamlar.
Çok teşekkürler. Günaydın diyelim buradan Amerika'da. Amerika'ya kolay gelsin. Hemen bir hızlıca değerlendirmeni alalım. Şimdi Kongre yenilendi. Şeye kadar tatildeler, yeni yıla kadar. Ama orada bir artık yeni bir kongre var, demokratların da bir kısmında kuvvetlendiği. Bir de bu S-400 krizi ve Cansu'nun yazdığı yazı var. Nasıl gözüküyor önümüzdeki yıl itibariyle Amerika'nın ilişkilerinde, Türk-Amerika ilişkilerinde bu pürüzlü mesele özellikle?
Evet, 15 Kasım'da Pentagon'un kongreye sunduğu Türkiye tarafı, Amerika tarafı gözüyle ilişkilerdeki mayınlı alanları açıkça gösteriyor. Hı hı. Yani Amerika bayağı tereddütlü şekilde Rusya'dan alınacak S-400'ün alınmaması için farklı alternatifler sunuyorlar. Bunu da zaten raporda belirtmişler. Hı hı. Genel olarak senin de dediğin gibi yeni dönemde, yani 1 Ocak itibarıyla Kongre artık Temsilciler Meclisi tarafı demokratlarda, Senato tarafı cumhuriyetçilerde olacak. Ancak Türkiye aleyhinde olan kongre üye sayısı da çok fazla. Bilhassa Angel Elliot, Dışişleri İşler Komite Başkanlığı'na gelecek Angel Elliot tamamen Türk düşmanı. Nancy Pelosi'nin de Türkiye karnesi kötü. Hı hı. Yani gelecek senede, önceden de geçen senede böyle bir analiz yapmıştık seninle.
Doğru.
Ben ilişkilerin çok iyi gideceğini tahmin etmiyorum açıkçası.
Peki bu S-400 ve F-35 meselesinin biraz detayına baksak. Mesela Amerika'nın herhangi bir şekilde Pentagon'da inisiyatifiyle böyle bir jest yapma ihtimal var mı? Ya onu almayın da biz size şunları da verelim falan gibi. Biraz çünkü iktidara yakın çevreler, Türkiye'de bazı düşünce kuruluşları bunu pompalıyorlar. Aa bakın Amerika dediğimize geldi, şimdi elini yükseltecek, bize bir şeyler verecek. Böyle bir ihtimal var mı?
Yani Amerika tarafı her alternatifi şu anda düşünüp Türk tarafına sunuyor. Hatta Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bazı duyumlarda tamam S-400'ü aldınız bir yerde kalsın ama kullanmayın. Hani bizim gözlemimizde bunların kullanılacağı garantisini verin. Tarzında da bazı alternatifler konuşulduğunu biz duyuyoruz. Ama Türk tarafı bilhassa Patriot'ların verilmemesinden sonra artık alternatiflere bakacağım mesajını güçlü şekilde veriyordu. Zaten raporda da ne kadar Türkiye'ye biz farklı bir şekilde sunum yapıp S-400'ü almasak desek de bu kongrede de onaylanması gerekiyor. Bunun da Pentagon garantisini veremiyor. Açıkçası Amerika tarafı biraz sıkışmış durumda ve Türkiye iki gün önce de net şekilde teslimatı alacağına dair söylemleri vardı. Yani rapor aslında çok gerçekçi. Hı hı. Hatta ilişkilerin FETÖ ve YPG üzerinde de odaklandığını gösterse de bu S-400'ün çok ciddi sorunlarını ve neler doğurabileceği ilgili de çok güzel bir rapor hazırlanmış Amerika tarafından.
Buna bizler de galiba ulaşabiliyoruz değil mi? Artık hep olduğu gibi Amerika bunu ya Kongre ya Pentagon'dan açık kaynak haline dönüştürmüş durumda değil mi?
Evet, şu anda yani public olan tarafı açık. Oradan da bilhassa Pentagon'un eğer Türkiye S-400'ü alırsa ne tür sıkıntılar yaşar tarzında 6-7 maddelik güzel bir analiz ve raporu var. Hı hı. Bunu da public olarak herkes bakabilir.
Peki F-35'i bize hiç vermeme ihtimalleri var mı Ali, senin tahminince? Yani siz bunu kullanmayın diyebilme ihtimalleri var mı? F-16'ya gelmek istemiyorum çünkü F-16 hakikaten bizim hava kuvvetlerimizin şu anda bel kemiğini oluşturuyor.
Şimdi aslında F-35'i Türkiye başından beri 2002 itibarıyla zaten bu program içinde olduğu için sizi ben tamamen çıkartıyorum diyemez. Ancak ne olacak? İki tane zaten şu anda Amerika Birleşik Devletleri içinde teslimatı yapılmış Türk pilotları eğitim almaya devam ediyorlar.
Doğru.
Bu yaklaşık 2 yıl daha devam edecek. Gecikme yani teslimatı geciktirme olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri topraklarında bu uçakların Türkiye'ye teslimatı gecikebilir. 3 yıl olur, 5 yıl olur. Ama Türkiye'yi tamamen bu programdan çıkarmak yasal olarak da mümkün değil.
Peki, bu mesele böyle hallolduğuna göre şimdi önümüzdeki döneme dair bazı özellikle Gülen'in iadesi vesaire gibi bazı söylentiler var. Bugün yine gazetelerde Hakan Atilla meselesinde bu hafta çok kritik diye bazı notlar var. Oralarda ne oluyor?
Açıkçası Türkiye tarafında bu konu biraz karıştırılmış durumda. Böyle bir hava estirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'la Halk Bankası'nı konuştu ve bu iş çözülecek bir havası var. Başkan Trump'ın yapabilecekleri var, doğru. Zaten şu anda da Halk Bank hepsi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün verdiği basın toplantısında Halk Bank'tan bir ekip Amerika Birleşik Devletleri'nde cezanın indirilmesi veya para konusunda bir görüşmelere devam ediyor. Ancak New York'taki Güney Mahkemesi'nin ayrı bir konusu var. Yani buna Başkan Trump'ın müdahale etmesi söz konusu değil. O dönemde burada aslında iki ayrı bir olay olarak görmek gerekiyor Halk Bankası'na. Ama tamamen Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesiyle bu iş çözülüyor havası vermek tamamen yanlış bir söylem olur.
Evet, bu hiç baştan beri gerçekçi değil. Özellikle AK Parti'ye yakın basında artık hani ana akım basının tamamında neredeyse sürekli iki telefon görüşmesiyle 10 dakika ayaküstü görüşmelerle bu işin hallolacağına dair bir şeyler pompalanıyor. Yanlış, işte geldiğimiz noktada doların bu noktalara kadar gelmesinin de müsebbibi böyle yanlış beklentilerin oluşturulması. Şimdi belli ki Trump'ın yapabileceği var, Ali'nin de dediği gibi yapamayacağı var. Son olarak bir de geçen hafta aslında bütün bu G20'deki Putin-Trump zirvesinin iptali, sonrasında bir görüşmelerin bir miktar askıya alınmasının sebebi Trump'ın kendi içinde geçirdiği bir soruşturma var. Beyaz Saray ve Rusya'nın seçimlere müdahale soruşturması, Mueller soruşturması diyebiliyoruz biz bunu. Bunda bir anlaşıldığı kadarıyla bir suçluluğun kabulü var, yani bir itiraf geliyor arkasından, Trump'ın da bir yasal sürece dahil olabileceği ne dair işaretler var mı? O, yani Washington'ın kendi iç şeyinde ne konuşuluyor bu soruşturmayla ilgili, Ali?
Evet, avukatıyla, yani özel avukatıyla ilgili ortak netleşen suçtan dolayı zaten Başkan Trump G20 için Arjantin'e gittiği gün bu olay ortaya çıktı. Hı hı. Yani açıklandı. O nedenle toplantılarında aksama veya iptal oldu ilk gün. Açıkçası Başkan Trump zor günler bekliyor 2019 yılında. Zira Temsilciler Meclisi de Nancy Pelosi liderliğinde Başkan Trump'a sıkıntılı bir dönem yaşatacaklarını seçim döneminde de söyledi. Açıkçası hem yıpratma, 2020 dönemi başkanlık seçimlerine Başkan Trump tekrar aday çünkü. Hem biraz Demokrat Parti'den ciddiyatla hem de Mueller soruşturmasının artık sona yaklaşımıyla beraber Başkan Trump'ın çok sıkışacağı ve iç politikada sıkıntılı bir döneme geleceği söyleniyor. O nedenle de ne dış politikada ne de diğer konularda tam fokuslu bir çalışması olmadığı da açıkçası belirtiliyor. Biz buradan Washington DC'de çok skandalların, sıkıntılı bir dönemin 2019'da Trump'la devam edeceğini görüyoruz.
Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten Washington'ın kulislerini, koridorlarını bizim için yorumladı. Önemli birkaç şeyi var en son söylediği. Hakikaten Türkiye'nin gözünden kaçtı. Biraz Paris'teki gösterilerle meşgul olduk. Biraz işte Türkiye, Trump-Erdoğan görüşmesiyle meşgul olduk ama Washington kulisleri hakikaten bu son soruşturmanın geldiği aşamayla çalkalanıyor ve yapılan yorumlar Trump için sonun başlangıcı olabilir. Ağır ağır da olsa bir çekilme sürecinin başlangıcı olabilir deniyor. Bizim konuştuğumuz bazı Amerikalı kaynaklar yine de çekilmeyecektir. Görevden alınma da söz konusu olmayacaktır. Senato direnir. İkinci kez aday olmayı başaracaktır diyorlar. Bu bölümü kapatmadan bu F-16 ve yenileme bahsi niye önemli? Az evvel Ali Çınar'a bahsettiği kısım. Cansu Çamlıbey'in köşesinden bir iki paragraf daha paylaşayım. F-16'lar Pentagon'un ABD-Türkiye ilişkilerinin durumu başlıklı o raporundaki değerlendirmenin Türkiye açısından belki de en can alıcı yanı. Çünkü aciliyet arz eden bir konu. Hem PKK ile mücadelede hem de Suriye'de dönük operasyonlarda F-16'ların merkezi rol oynadığı malum. Açık verilerden derleyebildiğimiz kadarıyla Türkiye 1988'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nden 210 adet F-16, F-16C ve 60 adet F-16D olmak üzere toplam 270 F-16 satın aldı. Türkiye'nin bugünkü F-16 filosunda ise 240 uçak var. Zira Türkiye 30 yıl içinde yaklaşık 30 tane F-16'yı kaybetti. F-16 kazalarının çoğuna metal yorgunluğu gerekçe gösterildi. Dolayısıyla eldeki F-16'ların modernizasyonu şu aşamada Türkiye'nin savunması açısından hayati önemde. Eğer diye devam ediyor Cansu Çamlıbel, bu kongredeki tavır, Pentagon'un yazdığı rapordaki tavır devam ederse ve F-16'ların modernizasyonu da tehlikeye girerse bu Ankara'nın kabus senaryoları arasında yer alıyor. Yani F-35'i 5 sene bile vermese belki Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri çok zarar etmeyecek ama hali hazırda PKK'ya karşı Suriye'deki operasyonlarda kullandığı F-16'ların bir gün bile fazla yorulması demek, pilot kaybımız demek, can kaybımız demek. Buna tahammülü yok Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Pazarlık biraz da bu açıdan böyle gidiyor. Yani Hulusi Akar'la karşıdaki mevkidaşıyla veya Amerikan Genelkurmay Başkanı'yla. Geçelim yavaş yavaş artık internet dedikodularına. İnternet dünyası bu hafta enteresan şeyleri konuştu. Mesela Netflix bol bol Türk dizisi çekecek. Bu dizileri Türkiye için mi çekiyor? Biraz da gene oryantalist bakışla çekildiğini görüyoruz bazı şeylerin. Yani işte Kapalı Çarşı'da gezmeler, bugün gazetelerde var. Mısır Çarşısı'nda Charlie'nin Melekleri çekim yapmış. İyi güzel de Mısır Çarşısı'nda niye kafalarını örterek geziyorlar? Birisi bana izah etsin. Mısır Çarşısı burası ya. Baharat almaya gittiğimiz yer yani. Cami gezmiyorlar, ibadethaneye girmemişler. Niye bunlara danışmanlık veren şirketler demiyor mu? Sokakların bu kısmında başınızı örtmeniz gerekmiyor diye. Ha, illa bir oryantalizm verilecek, illa başka türlü böyle bir pazarcı, başkalarına da satalım bunu. Bunun da bir şeyi alıcısı var fikri. Devam ediyor. Neyse bu Netflix veya Türkiye'de çekilen diziler meselesi ayrı hikaye. Sevgili Serhat Ayan telefon attımsa. Ben önce bu Netflix işini bir sorayım ama Serhat sana müsaitsen. Sonra şu güvenli internet meselesine geçeyim. Ard arda Netflix'ten işte Türkiye'de içerik önemli diziler çekiyoruz. Hatta sevgili Buket Uzuner de söylemişti. Onun üçlemesini, kitap üçlemesini ya da dörtlemesini. Dördüncü de gelecek çünkü. Dizi yapmaya niyetleri var. Netflix bunu kendi sevabına yapmıyor herhalde değil mi? Yani Türk pazarına satmak için mi yapıyor yoksa bunların dışarıda da alıcısı var mı?
Valla Türk pazarı şu anda Netflix için biraz dar. Onu dile getirmek lazım.
Öyle mutlaka mi?
Söylemek lazım. Ha. Hani Netflix verdiği parayı kazanmak için orada birazcık zorlanır. Ha, orası bu, çok net.
Yani bu kadar masrafı çıkartmak için Türk pazarı yeterli değil.
Evet, evet. Yabancı pazardan da bir şey alması lazım. Yabancı pazarda insanların da seyretmesi lazım. Orası kesin ve net. Şimdi ama yabancılara baktığımızda, şimdi mesela Mısır'la ilgili bir film seyrettiğimiz zaman biz mutlaka başı sarıklı Mısırlı adamlar ve piramitler görmek isteriz. Aynı şekilde Türkiye'ye öyle bir bakış açısı var ki hani Türkiye'de insanlar senin de çok güzel dile getirdiğin gibi çarşıda pazarda başörtüsüyle dolaşan vesaire insanlar görmek istiyorlar. Ya da kafalarındaki algı o. Yani bunu Amerika'nın seyretmesi için böyle ne bileyim saçı başı açık düzgün bilmem hani bizim her gün sokakta görmeye alıştığımız değişik tarzdaki insanları şey yapmıyorlar. Onlar o algı yok bizde.
Evet, o oryantalizm bakış devam.
Onları vermek istiyoruz. Oryantalizmin dibi tabii orası.
Değişmiyor bu diyorsun. Peki ve bu hani 30 sene önce James Bond nasıl çekildiyse şu anda da hala öyle çekiliyor gördüğümüz kadarıyla. Ne kadar dijital teknoloji ilerledi, dünyanın her yerinde hikayeler var da desek bu kafayla devam ediyor öyle mi?
Valla Sean Connery ile James Bond'u kastırıyorsan evet, o zaman şeylerde surların orada yağlı güreş tutan ve insanların onu bağıra çağıra seyrettiği bir İstanbul tasavvur edilmişti. Hani yine aynı yerden gidiyoruz. Hani James Bond da Türkiye yer aldı oley filan dedik biz ama hani biraz hatırlayanlar olursa dediğim gibi yağlı güreş izliyordu insanlar oturup böyle şeylerde, tribünlerde.
İşte böyle folklorik ögeleri dünya üreticileri evet veya Hollywood yaptığı zaman böyle yapıyor maalesef. Bakalım ama hakikaten kesinlikle. Bugün gazetedeki Charlie'nin Melekleri 3. versiyonu ve de hani Mısır Çarşısı'nda ne yapıyorlar mesela, ben de merak ettim. Geçelim internette ne oluyor? İnternette şimdi senin en son konuştuğumuzda bu adil katılım, adil kullanım kotası meselesi vardı. O iş evet. Netleşti mi? Orada ne noktadayız? Şimdi 1 Ocak
o iş hala netleşmedi. Bizim konuştuğumuz şekilde bomboş ve açıkta duruyor. Yani ne olacak? Kesinlikle hiç belli değil. Kimin ne yapacağı da belli değil. Çünkü internet adil kotası bizim seninle konuştuğumuz gibi kesinlikle kalkacak dedi Bakan Bey. Fakat şirketler böyle sanki kotalı internet yine satacakmış gibi bayilerine şeyler gönderiyorlar, açıklamalar gönderiyorlar. Yani 31 Aralık 1 Ocak sabahı çok enteresan şeyler göreceğiz, çok eğleneceğiz gibi geliyor bana internet konusunda.
Hiç girememe ihtimalimiz olabilir mi? Olamaz herhalde öyle bir şey.
Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ama yani daha doğrusu 1 Ocak'tan çok 31 Ocak'ta faturalar geldiğinde biz pek şaşıracağız yani.
Evet, ben
bir değişiklik olacak ama kesinlikle bir değişiklik olacak çünkü herkes dediğim dedik diyor. Yani Bakan Bey'in sözünün üstüne çıkan operatör dağıtımı ilk defa görüyorum ben. Birilerini ikna etmek durumunda. Yani ya Bakan Bey şirketleri ikna edecek ya şirketler Bakan Bey'i başka bir şeye ikna edecekler ama konuşulan şeyler şu anda ağız birliği yapılmış bir şey değil.
Peki şey ne? Şirketler cephesinden beklenti ne? Yani onlar mecburuz fiyat arttıracağız mı diyorlar yoksa adil kota kullanım kotası kalsın mı?
Fiyat kesin ve net artacak. Kota kalkarsa eğer fiyat kesin ve net artacak. Yani bunda kimse beklentiye girmesin. Aynı fiyatlarda sınırsız ve kotasız internet vermek söz konusu değil. Bu çok net bir şey. Yani bir daha iki
ekonomik temel gerçeği bizimle paylaştı. Ben de iki gündür niye uyarı mesajı alıyorum diyorum sürekli internet ve sağlayıcılardan. Evet, evet.
Ama servis sağlayıcılardan bazıları da şöyle bir şey yapıyorlar. Adil kullanım kotasını birazcık oynatıp birazcık daha yukarıya çekip filan bir şeyler yapsak kabul görür mü acaba modundalar. Yani o mod dediğim gibi Bakan Bey'in söyledikleriyle uyuşmuyor ki hani hepimiz biliyoruz genelde devletin söylediğiyle şirketlerin söyledikleri çeliştiğinde devlet kazanıyor.
Devlet kazanıyor.
Özellikle teknoloji pazarında.
Peki geçelim bu senin sabah bizimle sohbette bahsettiğin filtreleme meselesine. Bu filtre işi ilk çıktığında herkes iyi tabii canım abuk subuk bir şey var. Çocuklar görmesin internette bunların hepsini demişti. Şimdi orada filtre var mı yok mu bilmiyoruz. Hani hakikaten bir insanı bir şeyin ağın içine atarsın sonra ağ kaldırdığınız halde orada durduğunu zanneder ve dışarıya çıkmaz. Öyle mi davranıyorsunuz? Evet. Filtre işine neyin nesi?
Ya bu filtreyi şunun için çıkarttılar. O zamanlar interneti ilk önce çok tehlikeli gösterdiler. Yani internet gayet güvensiz bir yer. Çok kötü bir yer. Hepimizin başına bela olacak bir yer. Gelin biz size güvenli internet yapalım diye filtre düzeyi çıkarttılar.
Doğru.
Filtreyi çocuklar için çıkarttıklarını söylediler ki çok güzel bir şeydi bu. Çocuklar için internet demek ne demek? Hani daha güvenli, güzel şeyler yapsınlar, güzel şeyler görsünler filan tadında bir şey. Harika bu. Buraya kadar her şey güzel. Fakat şimdi çocuklar için yaptıkları filtrenin detayına baktığımızda... Alo?
Dinliyoruz. Ara ara gidiyor böyle ses. Pardon. Duyuyorum.
Pardon. Çocuklar için interneti baktığımızda diyorlar ki işte kumar olmayacak, müstehcenlik olmayacak, fuhuş olmayacak, pornografi olmayacak, işte ilaç satışı olmayacak, uyuşturucu satışı olmayacak diyorlar. Bu müthiş kabul gören bir şey. Yani kesinlikle ben de çocuğumun böyle şeylere maruz kalmasını istemem. Kimse de istemez.
Doğru.
Fakat öyle enteresan bir şey var ki bunlar zaten yok. Yani kanun dışı şeyler internette zaten filtreleniyor, zaten yasak bu. Hani bunun için ekstra bir filtreyi neden yapıyoruz sorusunun cevabını şimdiye kadar ne BTK ne değişen 3 tane 4 tane Ulaştırma Bakanı ne de üst düzey yetkililer verebildi.
Peki,
yani bunun mantığı yok çünkü fuhuş zaten yasak internette ya da uyuşturucu satışı zaten yasak, bu zaten tartışmaya açık değil.
Hayır, şimdi zaten yasak dediğin şey hukuken cezalandırılabilir demek ama orada yok demek değil herhalde, değil mi? Yani
orada yok. Yani devletin ulaşabildiği kanallarla zaten bunları yasaklıyor. Hani şöyle bir şey söyleyeyim ben. Hani çocuklar için çok yasaklıyor da bizim için daha az yasaklıyor diye bir şey yok. Hepsini toptan yasaklıyor ve gördüğü her yerde öyle sitelerin kellesini alıyor ki almalı, okey. Hani uyuşturucu, müstehcen şeylik, fuhuş gibi şeyleri kesinlikle devlet yasaklamalı, okey. Ama öyle bir şey var ki şimdi işin içinde, çocukların görmemesi gereken ama bizim kanunen görebileceğimiz şeyler var. Mesela pornografi diye bir şey var dünyada. 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı pornografik materyallere erişmek üzerine kanuni hakkı var. Erişir erişmez o ayrı bir şey. Ama böyle bir hakkı var. Şimdi bunu çocuklara biz eriştirmiyoruz. Okey, tamam, çocukları eriştirmiyorsan o zaman büyüklere gösterelim. Hayır, büyüklere de göstermiyoruz biz. Yani şu anda internet 8 yaşındaki çocukların görebileceği temizlikte bir internet kullanıyoruz biz. Büyükler olarak da.
Biraz galiba televizyonda ne varsa orada da o olsuna mı dönüyor iş? Hani içki bardağı da gözükmesin.
Evet, televizyon nasılsa şu anda internette öyle olsun üzerine şey yapıyoruz. Ve günde yüzlerce binlerce internet sitesi yasaklanıyor. Gerçekten de yasaklanıyor yani. Böyle takır takır yasaklanıyor internet siteleri.
Yani elbette hani ahlaka, genel hayat tarzımıza uygun olmayan şeylerin çocuklar tarafından izlenebilecek olması veya...
Çocuk tarafı bunun tanımı yok ama. Yani mesela işte hangi işte cinsel birleşme mi yasak, çıplaklık mı yasak, işte ne bileyim tuhaf birleşme mi yasak? Hani böyle bir şeyin tanımı yok. Kanunlarımızda da yok bu.
Bizim de başımıza dert açma şimdi Serhat. Burada yok, radyoda yani, konuşulmaz böyle şeyler.
Doğrudur tabii ki.
Ama yani ki. Hani yolunu bulan izleyebilen... Peki ben anlamıyorum. Mesela bu büyük platformların dizilerinde böyle şeyler yok mu? Uyuşturucu satışı falan gibi şeyler gözükmüyor mu?
Uyuşturucu satışı yok ama var ama şöyle bir şey. Yani filmlerin içinde geçtiği kadar var. Yani mesela birisi uyuşturucu satışı yapıyor ama filmin sonunda öldürülüyor mesela. İşte atarak söylüyorum.
Hep başına ya kötü şeyler gelir.
Yani hep kötü şeyler geliyor. Klasik Amerikan filmlerinin bakış mantığı bizde de kabul gören bir şey. Ama hani uyuşturucu harika bir şeydir. Hadi herkes gitsin uyuşturucu kullansın diye bir şey. Zaten söz konusu değil o dizinin hiçbirinde. Ya da bir uyuşturucu övgü yok orada.
Peki bir de sen bu yani teknoloji alemini de biliyorsun, internet kontrolü vesairesini de biliyorsun. Geçen yıl, önceki yıldan beri kapalı olan bir Wikipedia var. Bazı önemli alışveriş platformları var. Bunların neden açılmadığına veya açılmayacağına dair bir işaret, bir ipucu var mı bakanlıktan ya da kamu düzenleyicisinden?
Şimdi tamamen karşılıklı olarak bir yarış şeyi bu. Daha önce aynı şeyi biz YouTube'da yaşamıştık. YouTube'da Atatürk'ün hakaret dolu bir video yüzünden YouTube'u kaldırmadı.
Doğru, Yunanistan'dan yüklenen bir şeydi.
Evet. Ve bu yüzden de hani bu tamamen YouTube'u 3 seneye yakın kapalı tuttuk. Sonra nasıl açıldı? Onun üzerindeki şarkıların TRT'ye ait olduğu ve bu yüzden müzikal hakları ihlal ettiği söylenerek ortadan kaldırıldı ve şey oldu, açıldı. Şimdi Türkiye'nin terörist devletler ve teröre destek veren ülkelerden biri olduğu söyleniyor. Wikipedia'nın bir sayfasında. Şimdi Wikipedia şöyle bir platform. Hani herkes, yani kullanmış olanlar bilirler. Wikipedia bir ansiklopedi ama kesin ve net doğruları olan bir ansiklopedi değil. Oraya bir şeyler yazılıyor. Sonra insanlar geliyorlar, diyorlar ki bunları yanlış yazmışsınız. Bakın kaynağı budur. Aslında o öyle değil, şöyle.
Dur.
Bir beriki geliyor. Hayır o öyle değil, aslında böyle. Sürekli böyle bir düzenli olarak değişiyor bunlar.
Evet.
Şimdi biz devlet olarak şöyle bir şey yaptık biz. Wikipedia erişimi yasakladık. Dolayısıyla insanlar gidip Wikipedia'yı göremiyorlar. Dolayısıyla insanlar oradaki Türkiye tezlerine göre yanlış olan şeyleri Türkiye tezlerine göre doğru hale getiremiyorlar. Bu yüzden de hani Wikipedia düzelemediği için de Wikipedia açılamıyor. Şimdi bizler diyorlar ki Wikipedia onları düzeltmedi ama Wikipedia hiçbir maddeyi zaten kendi düzeltmiyor. Wikipedia'ya dışarıdan insanlar etkide bulunuyorlar. Biz erişemediğiniz şeyi nasıl düzelteceğiz sorusunun cevabını bir türlü bulamadı devletimiz. Bende zaten yok bunun cevabı.
Niyetli de gözükmüyor anladığımız kadarıyla. Wikipedia zaman zaman işte Türkiye'yi çok özledik vesaire diye sosyal medyadan çağrılar yapıyor. Biz yeniden masaya oturmak istiyoruz diye ama.
Şimdi ilginç tarafı da şu sevgili Ahu. Wikipedia sayfa gösteriminden para kazanmıyor. Wikipedia reklam göstererek para kazanmıyor. Wikipedia
doğru,
tamamen
non
profit bir organization, yani sivil toplum kuruluşu diyebiliriz belki Wikipedia için. Wikipedia Türkiye'de sayfa göstermek ya da göstermemek aslında Wikipedia'da hiç ilgilendirmiyor. Yani aslında Türk insanı için bizim onları görebilmemiz lazım. Tabii. Yani Wikipedia özellik derken aslında biraz da Türk insanları için bir güzellik yapmış oluyor. Doğru. Ama biz Wikipedia'yı ortadan kaldırarak, engelleyerek hem insanımızın bilgi almasını engellemiş oluyoruz. Ha, bazıları şey diyebiliyor işte, Wikipedia'da zaten kötü bilgiler vardı. Hayır, kötü bilgiler de var, iyi bilgiler de var. Her şey var. Yani sonuçta bir albümün şarkılarının kimin tarafından yazıldığını da bulabiliyorsunuz. İşte Türkiye terörist devletlere destek vermiş mi vermemiş bir de bulabiliyorsunuz. Fenerbahçe'nin son 50 yıldaki galibiyetler serisini de bulabiliyorsunuz. Yani orası tam anlamıyla bir bilgi şeyi isteyenin içerisine alabiliyor orada. Ama biz bunları kapatarak her şeyin ötesinde dünyaya rezil oluyoruz. Ya ben yabancı arkadaşlarım geldiğinde onları anlatamıyorum. Niçin Wikipedia'nın burada kapalı olduğunu. Ya da işte ne bileyim, burada bir turizm organizasyonu bize şey yapmadan, bizim paramızı karımızı vermeden bu işi yapıyorlar deyip mesela uluslararası bir turizm sitesini kapattırabiliyor. Ve kesinlikle de açılmıyor. Bunu hiçbirimiz de açtıramıyoruz. Yani orada karşılıklı tartışma ortamına ihtiyacımız var ama devlet birçok ortamda olduğu gibi bu tartışma ortamından uzak tutuyor böylesi şeyleri.
Evet,
yani, ona çok üzülüyoruz biz teknoloji sevenler olarak.
Çok çok doğru. Booking.com meselesi önemli. Sen de bahsettin. O adını da vererek söyleyelim. Şimdi
evet,
Türkiye
evet.
Seyahat Acentaları Birliği de vesaire de vakıf şeyde STK'lar, organizasyonlarda bu fiyat kırıyor. Bizim acentalarımız zarar ediyor diyorlar. İyi güzel, bu haftalarda okuyoruz şeyde, gazetelerde. İşte yabancılar o kadar büyük talep etti ki yerliler seneye vallahi yatacak yer bulurlar mı bulmazlar mı? Bulurlarsa da iki kat fazla para ödemeleri gerekecek diye acentalarımız, otel yöneticilerimiz böbürlerine anlatıyorlar. Türk vatandaşını koruyacak olan yine böyle siteler. Türk gezicisinin ucuza otel odası veya ucuza seyahat edebilmesini sağlayacak olan yabancı menşeli bu sitelerinde açılmasını engelliyorlar. Ne güzel.
Harika, harika yorum getirdin. Yani bu arada ben şunu da söyleyeyim. Benim turizmci arkadaşlarım var. Gerçekten de Booking.com'dan ciddi müşteri alıyorlardı. Ve içeride 2-3 tane eleman besleyip o elemanlar gelen yorumlara bakıp yorumlara cevap verip bir sonraki sene onların tekrar gelmesi için çaba gösteriyorlardı ve buradan ekmek yiyorlardı.
Tabii.
Şimdi biz bunu acentelerin karını engellememek için kapattırıyoruz ama otellerin karı ne olacak sorusu çok açıkta duruyor, havada duruyor yani. Ne olacak bilmiyoruz hiçbirimiz.
Tabii, bir de yani yerel turizmi arttıralım istiyoruz. Karadeniz yaylalarında, Güneydoğu'da, Anadolu'nun ortasında insanlar otelcilik yapsın istiyoruz. Ama onların mesela Booking.com gibi bir yerden oda satmasına izin vermiyoruz. İlla büyüklere gitsinler, o gazetelere çarşaf çarşaf ilan verenlere veya televizyonlara ilan verenlere. Dünya ile kamyon dolusu para ödesinler ki bir satır yer alabilelim diye. Ve artık ne diyelim, ondan sonra da bize kızıyorlar, her şeyi eleştiriyorlar.
İşte yurt dışından turist gelmiyor o zaman da. Biz iç turizmle bu işi halletmeye çalışıyoruz ama yani bugün Göbekli Tepe gibi bir yeri bizim Booking.com'la aynı seviyede tanıtabilmemize imkan ve ihtimal yok.
Yok.
Ne yazık ki yok. Keşke olsaydı.
Evet, çok doğru. Çok teşekkür ediyorum
yayınımıza
katıldığınız için. Biraz şöyle siyasetten de soluk alarak başlamış olduk bu haftaya. Fotoğrafın tamamında bugün ilk günümüz. Bakalım bu hafta içinde gene dönüp dolaşacağız. Koalisyon protokolleri veya ortaklık protokollerini konuşacağız. Adaylar meselesi, Ahmet Hakan Ekrem İmamoğlu'na dönüyor İstanbul'da, CHP'de ibre demiş. Benim kulağıma başka dedikodular da geldi. Çarşambadan itibaren biraz daha netleştiririz. Bu saati böyle kapatıyoruz. Saat başında haberler, sonra sevgili Ceyda Karan. Çarşamba görüşürüz. So
Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.